Geçtiğimiz hafta kardeşlikten ve bu kardeşlik neticesinde ortaya çıkan güzel tablolardan bahsetmiştik abi.
Evet. Ashab-ı kiramın güzelliklerini konuşuyor idik ve orada kalmıştık.
Evet.
İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahiret kardeşliği diye şu anda halkımız arasında da meşhur olan iki insanın dünyada ve ahirette din ve Allah rızası için, Resulullah muhabbeti için muhabbetle birbirlerine bağlanma geleneğinin nasıl başladığını geçen programda zikretmiştik. Hatta oradan da birkaç tane misaller vermiştik. İstiyorsanız şurada bir misal gözümüze ilişiyor. Onu da konuştuktan sonra diğer mevzuya geçelim ve bu kardeşliğin ne gibi bereketler getirdiğini de beraberce bu programda zikretmiş olalım.
Eyvallah. Mekkeli Müslümanların Medineli Müslümanlara yük olmayıp alınlarının teriyle rızıklarını temin ettiklerini Hazreti Ebu Hureyre'nin ifadelerinden de şöyle anlıyoruz. Bir gün kendisine nasıl olup da diğer sahabilerden daha fazla hadis rivayet ettiği sorulduğunda meselemize ışık tutan şu cevabı vermişti. Medineli Müslümanlar çiftiyle çubuğuyla, muhacirler de çarşı pazarda alışverişle uğraşırken ben Resulullah'ın yanından ayrılmıyordum. Onun söylediklerini dinleyip ezberliyordum. Onun duasını almıştım.
Yani şimdi pek mevzuu dağıtmak istemiyoruz ama Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz hakkında bazı kişiler ileri geri konuşur. Bazen çok fazla bilmek de insanın başına beladır. Efendim bilgiyi, ilmi bu kadar övüyorsunuz, şimdi de bundan geri mi dönüyorsunuz diye sual tevcih edenler olabilir. Hayır, rücu etmiyoruz. Bizim burada kınadığımız fazla bilgi derken haddini aşmaya sebebiyet verecek olan bilgidir ki insana hiçbir faydası yoktur. Böyle bilgiden ve ilimden Resulullah bile Allah'a sığınmıştır. Ya Rabbi, faydasız ilimden bana fayda getirmeyecek, senin rızanı kazandırmayacak, insanların yararına olmayacak ilimden sana sığınırım diyor Fahri Alem. Şimdi okursunuz, bizim garip efendim halis niyetli kendince dinini imanı öğrenmek isteyen müminlerimiz Kur'an-ı Kerim'in mealiyle meşgul olur, tefsirle meşgul olur, biraz daha hadis öğreneyim diye gayet güzel hulusi kalp ile bir yerlere samimiyetle devam ederler, öğrenirler. Bir taraftan da sözüm ona aydın geçinen insanlar vardır. Bu insanlar avamın ve halkın bu şekildeki gayretini adeta küçümserler. Aa, sizin haberiniz yok. Siz şimdi bu hadisleri okuyorsunuz ama böyle hadisler vardır ki şöyle şöyle. İşte öyle raviler, hadisi anlatan, rivayet eden zatlar vardır ki onlar hakkında böyle böyle derler. Sizin haberiniz bile yok. Bizim halktan, avamdan insanlar da Allah Allah derler ya, böyle şey var mı? Giderler hocalarına, biraz daha bilen insanlara sorarlar. Onların bir kısmı ya böyle bir şey var da siz biraz da kafayı takmayın diye kestirme cevap verir. Bir kısmı da zinhar haşa, efendim bunu diyen de zındıktır, şöyle kafirdir derler. Neticede avamın veya avam diyoruz ama halkımızın hüsnü niyetle yapmaya gayret ettikleri bu hadis öğrenme işinde insanın zevkini kursaklarında bırakacak şekilde konuşmalar yaparlar. Peki nedir? Şimdi kalkıp biz de tarihi süreç içerisinde bazı sahabiler hakkında söylenen sözleri tadat edip onlar hakkında ileri geri konuşulan sözleri, onlara verilen cevapları hepsini burada mukayese edecek, şu dar vakitte bunları konuşacak halde değiliz. Fakat şu var. Ebu Hureyre radıyallahu an iki cihan serveri efendimize kavuştuğunda Medine-i Münevvere'de çocuk sayılabilecek bir yaştaydı. Fakat ilim öğrenmeye bu mani değildir. Hazreti İmam-ı Şafii meselesi olan gelsin bana sorsun, yok mu sorusu olan diye bağırdığında Kabe'nin avlusunda Mekke-i Mükerreme'de Kabe'yi tavaf eden hacılara böyle seslendiğinde 13 yaşında. Allah hususi bir zeka vermiş ve hiç yanından ayrılmamış. Hatta diyor ki siz bana şunu mu söyledi, bunu mu söyledi diye sormayın. Konuşurken Şöyle oturduklarında nasıl otururlardı? Elini kaç kere kaldırırdı? Gözünü kaç kere kırpardı onu sorun diyor bana. Böyle takip ediyor. Ve sonra nazar-ı Muhammediye'ye uğramış. Allah Resulü'nü bir kere gören zatta bile ne gibi değişiklikler olduğunu müteaddit defalar hem biz anlattık hem de kitapta zikrettik. Devamlı olarak iki cihan serveri Efendimizin nazarına mazhar olan bir insandan, sevgisine mazhar olan bir insandan bahsediyoruz. Cennetle müjdelendiğini söyleyen hadis alimleri var. Sahabe-i kiramdan rivayetler var. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Efendim sahabinin arasından da bazıları muhalefet eder gibi konuşmuş diye konuşanlar var. Şimdi onlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Ben birazcık üstü böyle hafif kapalı konuşacağım ama onlar benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Hazreti İbn Abbas Efendimiz hakkında da farklı konuşanlar olabilir. Sonra bazı konuşanlar Hazreti Ali Efendimiz hakkında da konuşabilir. Anlatabiliyor muyum acaba? Hazreti Ali Efendimiz'e konuşulduğunda haşa böyle söz mü söylenir diye söylenilen bazı kişilere, kişiler için veyahut Ebu Hureyre radıyallahu anh'a muhalefet ettiklerinde doğru olabilir diye yaklaşmak şimdiki tabirle çifte standarttır, eski tabirle insafsızlıktır. Adaletten ve merhametten ve insaftan uzak bir değerlendirmedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Muksirun denilen Resulullah Efendimiz'den binden fazla hadis rivayet edenlere verilen bir lakap vardır. Allah Resulü'nde binden fazla hadis rivayet etmiştir. Ahmet İbni Hanbel'e göre daha fazladır, binlercedir. Fakat şuradan ravi kopukluğu var. Buradan acaba olur mu? Hani hiç şüphe edilmeden alınabilecek olanların listesi binden fazladır. Hiçbir şekilde kimsenin itiraz edemeyeceği derecede. Dolayısıyla bu kardeşlik, bu muhabbet öyle bir şekilde teessüs ediyor ki Medine-i Münevvere'de Ensar'la muhacir birbirleriyle dayanışma halinde, birisi tarlasında onun iş yaparken diğeri satışını yapıyor veya diğeri ticaretle uğraşırken diğeri başka bir dağıtımla uğraşıyor. Efendim birisi mesela cihada gittiğinde iki cihan serveri Efendimiz birisini geride bırakıyor. İki kişinin iki aileye bakıyor tek kişi kimse, nöbetçi, nöbetteşe. Yani bu güzellikleri fark edememek ve böyle bize İslam'ı, dini ve dini mübine Ahmediye'yi ve bizzat Hazreti Ahmed-i Mahmud'u Muhammed Mustafa'yı anlatan zatlara ileri geri konuşmak ve bunu bir şeyler öğrendim de benim de az çok bir bilgim var. Sadece eskiden yaşamasıyla benim tenkitlerimden kurtulamaz tavrıyla bir Aristo'yu, bir bilmem neyi, bir Platon'u bilmem neyi, şunu bunu değerlendirir gibi ashab-ı kiramı değerlendirmek her ne kadar akli bir tavır gözükse de dinle diyanetle alakası yoktur. İlahiyat sahasında uğraşan insanlar ise Efendimiz tarafsız olarak ilahiyat sahasında konuşulan her şeyi tadat etmek zorundayız. Dolayısıyla tarafsız bir yerdeyiz diyen insanlar dincilikle uğraşırlar. Fakat Müslüman bir din alimi olamazlar hiçbir zaman. Çünkü Müslüman din alimi dinine ve o dini öğrenmek isteyen, muhabbetle öğrenmek isteyenlere yol açan zatlara denir. Alıp da birçok şeyi biriktirip de bir malumat furuşluk yapıp da bugün bir bilgisayar kasası gibi, bir efendim hafıza deposu gibi işlev görmek, bu şekilde bir fonksiyona sahip olmak hiçbir zaman ilim adamlığı değildir. İlim adamlığı olsa da Müslüman din alimi değildir. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Peki, hayır efendim biz ilim yapıyoruz diyenlere de bugün Vatikan'da sizden bizden çok daha fazla hadisi bilen, hatta ezbere bilen bir alay papaz vardır, bir alay misyoner vardır, birçok da müsteşrik vardır. Biz bunları sadece bir kuru bilgi almak istersek, az bilgi çok bilgiye bakın diyorlar ya, sadece kuru bir bilgi almaksa kasıt, efendim niye biz o zaman sizden alalım bunu, daha çok biliyor diye gidelim Vatikan'dan alalım der adam bir de. Bir tane hadis bilirsin ama o hadisi muhabbet hayatına tatbik edersin. Sen ilim adamısın, başlamışsın sen. faydalı olan ilmi tahsile başlamışsın çünkü. Tamam mı efendim?
Eyvallah.
Evet bu. Biz şimdi tekrar Medine-i Münevvere'deki kardeşlik bahsine dönelim. Evet.
Kurulan bu kardeşlik kısa zamanda müsbet neticesini verdi. Cemiyetin muhtelif tabakaları bu kardeşlik sayesinde birbirleriyle kaynaştı. Bu kardeşlik kabilecilik gurur ve adavetini de ortadan kaldırdı. Bu suretle niyetleri kutsi, gayeleri ulvi, içleri dışları nur faziletli bir cemiyet meydana geldi.
Bazen böyle kelimeler geçiyor arkadaşlarımız anlayamadıklarını söylüyor. Adavet düşmanlık demek. Aduv. Aduv diye düşmanı derler. Adavet düşmanlık demek. Bunu da hatırlatmış oluyoruz. Evet.
Bu kardeşliğin diğer bir müsbet neticesi ise şuydu. Peygamber Efendimiz herhangi bir sefere çıkacağı zaman kardeşlerden birini beraberinde götürüyor, diğerini ise her iki ailenin maişetini temin etmek, idaresini yürütmek için Medine'de bırakıyordu. Böylece evleri sahipsiz ve hamisiz kalmıyordu. Ensar'ın muhacir kardeşlerine gösterdikleri bu eşsiz samimiyet, misafirperverlik, kadirşinaslık, cömertlik, fedakarlık ve feragatı Cenab-ı Hak indirdiği şu ayeti kerimesiyle ilan edip bu davranışlarını methetti. Estağfirullah. Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere muhabbet beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa işte bunlar azaptan kurtulanlardır.
Muhabbet var mıdır yok mudur? Muhabbet lazım mıdır değil midir? Efendim vazife şuuruyla yapsınlar. Muhacirle ensar bir vazife şuuru bu. Taksim etti Resulullah'a tabi oldular. Ondan ibaret değil. Neticesini alıyorlar. Marifeti hak. Marifet haktır. Hak marifettir. Muhabbet ederler diyor Cenab-ı Hak. Muhabbet ederler. Birbirlerine muhabbet ederler. Bu muhabbetin bereketini anlatıyor Hazreti Allah. Muhacir ve ensarın muhabbetinin bereketini anlatıyor. Böyle olunması icap ediyor. Mes'ud olmuşlar. O kadar çok mes'ud, o kadar çok mes'ud saadete ermişler ki onların aslına asıl saadet deniyor. İnsanlar birbirlerini sevemedikçe saadete erişemezler. İstedikleri kadar tek tek, cemaat cemaat, grup grup dini yaşamaya gayret etsinler. Birbirlerini sevemedikçe, severek birbirlerine muamele etmedikçe, yani Allah ve Resulü için aralarında bir sevgi yoksa, bunlar hiçbir zaman ihsan derecesine yükselemedikleri için saadete eremezler. Bir insan yaptığı işin sırrını, bereketini, lezzetini alamadan saadete eremez. Burnun tıkalı olsa, ağzında bir hastalık olsa, koku hastalığını kaybetsen, en sevdiğin yemeği yesen, o yemeği yemiş gibi olmazsın. Tadını alamazsın. İbadet ve taatta ve birbirimize muamelede sevgi ve muhabbet olmazsa, evet karnını doyurmuş olursun. Fakat tadını alamazsın. Tadını alamayınca mesut olamazsın. İnsan tadını aldığı zaman mesut olur. Tadını almak için muhakkak birbirini sevmek vardır. Birbirini sevmedikçe insanlar mesut olamazlar. Hatta ve hatta Cenab-ı Risalet Penahi Efendimizin işaretine göre iman etmiş bile olamazlar. İmana er de saadet sahibi ol. Ama bak mesut değilsin. Niye? Demek ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, olmazsınız sözünün bir başka veçesi de yine sahabe-i kiram hazıratından kendisini göstermekte.
Şimdiki mevzuda yine müfredattan devam edersek Fatih abi, Mescid-i Nebevi'nin inşası mevzuu var. Ama ondan önce sizin söyleyecekleriniz...
Mescid-i Nebevi'nin inşasına devam edelim. Çünkü yine bu da muhabbetle alakalı. Yani Mescid-i Nebevi'nin de yine bu muhabbete kavuşan ve bu muhabbeti talim eden, muhabbette zirve olmuş insanların ve bilhassa bu muhabbeti onlara talim eden Zat-ı Ali'nin inşa etmesi bahsi hakkında olduğu için biz konuya devam edelim. Yine daha evvel zikrettiğimiz mevzuatla inşallah birleştiririz.
Efendimiz Medine'de ilk olarak mescit inşa etmekle işe başladı. Şehre ilk girdiklerinde devesi Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl adında iki yetimin üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü.
İstiyorsanız müfredata hem devam edelim diyoruz, daha başında kesiyoruz ama Medine'de ilk olarak iki cihan serveri efendimizin ilk olarak demek yanlış esasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine-i Münevvere kademini bastığı nazarıyla insanları, nefesi Muhammediyesiyle insanları rahatlattı. O bir iştir. Bize iş gibi gelmeyebilir. Resulullah Efendimizin vücudunun bir yerde bulunması zaten ilk iştir. Bizim de ilk işimiz en önce Resulullah'ın vücudundan, muhabbetinden, zerresinden ve nurundan haberdar olmamızla başlar bizde iş. Yoksa biz hiçbir iş yapmamış oluruz. Allah Resulü ile iş bir şey kazanır. İş değer kazanır veya iş statüsüne girer Allah katında. İlk yaptığı iş değil. Nedir ilk yaptığı iş? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani ilk yaptığı iş diyebilir. Abdullah İbni Selam İslam olmuş. Yahudilerin alimi. İş değil mi bu? Bundan daha büyük bir iş var mı? Ya Ali, senin vesilenle bir insanı hidayete ermesi dünya ve içindekilerinden hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. İş değil mi bu? O zaman hoca efendiler, o zaman öğretmenler, o zaman mürşitler, meşayih-i kiram, pirân-ı izam, sahabe-i kiram hiçbir iş yapmadı. Bir tane gazaya katıldı, iki tane kerpiçten şey yaptı, bir tane de vakıf bıraktı. Bu mudur iş? O insanı işletebilecek, o insana bıraktığı eserleri öğretebilecek ilmi vermek en büyük iştir. En büyük rütbe ilim rütbesidir ve o sahada yapılan şeylerdir. Ama insanlarımız burada sen ne yaptın denildiğinde hep zahiri bir şeyler görmek istediklerinden, bu hastalık hepimize de sirayet ettiğinden, bu hastalıkla muallel yani illetli olduğunu da belki müellif de bildiğinden bize bir iş yaptı diyerek nazarlarımızı çekmeye, dikkatimizi çekmeye çalışıyor diyoruz. İnşallah öyledir, biz de bir iş yapmış olmayalım bu arada. İki cihan serveri efendimiz hemen bir mescit inşa ediyor, hemen. İnsan inşa eden, kainat onun yüzü su hürmetine inşa edilmiş olan Resulullah Efendimiz, insanlar kendisini rahatça dinlesin, Halid İbni Zeyd Eba Eyyubel Ensari Efendimizin evinde rahatsızlık olmasın, beraberce ibadet etsinler ve her şeylerini orada konuşsunlar. Mescitte her şey konuşulsun, gelen giden karşılansın, ağırlansın ve hizmet, hidayet, Allah'ın nurunu beyan etme faslı en güzel şekilde devam edilsin diye bir mescit inşa ediyorlar. Ama Allah Resulü kademini bastıktan sonra bu aleme Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e bütün arzı mescit olarak vermiştir. Biz her yerde namaz kılarız. Yeter ki pislik, necaset olmasın. Dağda, taşta, putanede, kilisede, havrada, istediğimiz yerde biz Muhammedi olarak namaz kılarız. Yeter ki pis olmasın. Allah bu arzı Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ümmetine mescit ilan etmiştir. Ondan evvelki ümmetlerde bu yoktu. Hususi olarak bir mekanda ibadet etme faslı vardı. Kilisenin içerisinde ibadete ayine giremeyen kişi avluda kaldığında ayine girmiş sayılmaz. Şimdi bazı insanlar diyor ki koskocaman, mesela Vatikan'a falan gittim, kocaman bir avlu vardır. Allah Allah, insanlar ne kadar hınca hınç dolduruyor, ne kadar ibadet aşkı var falan diye düşünürsünüz. Hiç kafalarını yormasınlar. Avrupa'nın her yerinden bir kere ayine katılayım diye gelse bir adam, o avlunun dışında kalsa ayine katılmış olmuyor. Hususi bir yer lazım. O hususi yeri de işte papaz bilmem ne falan diyecek, burası diyecek sınır. Dışında kalırsanız olmaz diyecek. Bizde öyle değildir. Bizde öyle değildir. Biz her yerde temiz olduktan sonra, her mekanda, denizin üzerinde bir tahta parçası bulsak ona bile secde ederiz. Ve ibadetimiz tamdır bizim. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa bu yere kademini basmıştır. Alemlere rahmet gelmiştir. Beldelere, kasabalara, ırklara rahmet değildir sadece o. Her aleme ve her yere rahmettir. Her yer mescit hükmündedir. Mescidi sadece namaz kılmak yeri zannettiğimiz için bugün namaza gelemeyen insanlığı da kınıyoruz. Gitmeleri lazım ayrı. Fakat mescit ve camiler eskiden böyle değildi. Eski derken bundan 200 sene evvel de böyle değildi. 1400 sene evvel de böyle değildi. Sabah namazından sonra rüyası olan yok mu tabir edeyim diye sorardı iki canserver efendimiz. Bir gün sormazlarsa ikinci gün, hadi belki üçüncü gün. Borç, hesap, ticaret, aile hukuku, savaş stratejileri, hastalık, yardımlaşma, nasıl ekim yapılacak, nasıl dikim yapılacak, dini meseleler, her türlü mesele orada konuşuluyor. Nikah orada kıyılıyor, sohbet orada yapılıyor, her şey orada yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir yere beş vakit olsun uğramayan bir insanın da imandan şüphe ediliyor. Biz burada böyle bir manevi sofra açmışız. Ümmet-i Muhammed için Allah Resulü burada bulunmuş, bir şeyler anlatıyor. Niye gelmiyor denince acaba münafık mı kaygısı çekilirmiş. Anlatabiliyor muyum? Sadece ibadet, yani sadece namaz kılmak için değildir mescit. Mescit secde edilen yer demektir. Ama secde yaklaşmak içindir. Allah'a yaklaşmanın hususi olarak birazcık böyle kendinle asude kalmak ve biraz daha rahat bir ortamda, bir mekanda bunu almak için hususi olarak bir mekan tahsis edilmiştir. Ona mescit denir. Mescid-i Nebevi bu şekildedir. Zaten Mescid-i Nebevi'nin yapılışına, inşaına da baktığımızda bunun nasıl olması gerektiğini de biz öğrenmiş olacağız inşallah. Böyle biraz kusura bakmayın, uzattım mevzuyu ama mescit inşa etmiştir. Allah bir kere kainatı ona mescit olarak inşa etmiştir. Hazreti Fahri Alem'de gelenler rahatça onunla konuşsun ve onun arkasında namaz kılmak isteyenler rahatça kılsın diye ümmeti için hususi bir mekan tahsis etmiş ve teessüs etmiştir. Doğru cümle bu olmalıydı. Evet.
Bu iki yetim, yani Neccar oğullarından
mevzu unutulmuş olabilir. Biz böyle başladık, kaldırdık, gittik. Mescid-i Nebevi'nin yapıldığı, yani şu andaki yerin durumunu anlatıyordu. Orası kime aitmiş eskiden, nasıl bir arsaymış, nasıl alınmış. Şimdi o tarihi malumatı verecektir.
Eyvallah. Neccar oğullarından Sehl ve Süheyl adında bu iki yetimin üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü. Bu iki yetim Medineli Müslümanlardan Muaz bin Afra'nın radıyallahu anh himayesinde bulunuyorlardı. Resul-i Ekrem bu arsayı satın almak istediğini Muaz hazretlerine bildirdi. Ancak bu fedakar sahabi arsanın bedelini himayesindeki iki yetime vererek bu büyük şeref ve ücrete nail olmak için bağışlamak istediğini söyledi.
Şimdi bu aradan kaçmasın, biraz böyle okuyoruz biz hemen ama aradan kaçmasın. Hazreti Afra radıyallahu anh diye demin zikredilen, yani Muaz bin Afra daha doğrusu radıyallahu anh Efendimizin himayesinde iki yetimin hurma kuruttukları hususi bir arsa. Niye himayesinde? Yetimin malı çok kıymetli olduğundan, yetimin malına da hürmet edilmesi gerektiğinden, yetim kendi kendine malını kullanamaz diye belli bir müddet reşit olana kadar onların vasileri olur. Hani bugün günümüzdeki kanunlar da bunun taklididir. Efendim bugün günümüzdeki kanunlar Roma kanunlarıdır, Roma hukukunu almışızdır falan filan. Biraz daha şöyle tarihi bilgini şey yap, derinleştir, yarım kalmasın bilgin, biraz daha git, Roma hukukunu da nereden geldiğini görürsünüz. İslam hukukuna dayanır. Yani bu kadar böyle işi alengelli konuşmaya lüzum yok. Neticede yetimin malı, bu yetim bunu muhafaza edemez, edemeyince de rezil olur kimsesiz olduğu için denildiğinden vasiler tayin edilmiştir. İslam ahlakı da bunu bu şekilde tavsiye eder. Bu arazide devesi çöktüğünden, bu bir işaret olduğundan, iki cihan serveri Efendimiz kendisine öyle Cebrail aleyhisselam müjde verdiğinden dolayı bu arsanın durumunu sormuş ve almak istediğini söylemiş. Bakın Muaz bin Afra ne yapıyor? O arsanın en yüksek olarak bedelini hemen yetimlere veriyor. Yani bir nevi hesabına yatırmak gibi. Ben diyor bu arsayı sizden satın alıyorum. Alın diyor, bedeli de bu. Sonra Resulullah Efendimiz'e diyor ki size hediye ettim. Anlatabiliyor muyum? Ama iki cihan serveri Efendimiz ne yapacak bakalım.
Fakat Peygamber Efendimiz kabul etmedi. Sonra da arsa sahibi iki yetimi çağırarak arsalarının bedelini öğrenmek istedi. İki genç yetim de, ''Ya Resulallah, biz onun bedelini ancak Allah'tan bekleriz. Sana onu Allah rızası için bağışlarız.'' dediler. Resul-i Ekrem, gençlerin bu tekliflerini de kabul etmedi ve bedeli olan 10 miskal altına arsayı satın aldı. Bu miktarı Resul-i Ekrem Efendimizin emriyle Hazreti Ebu Bekir onlara hemen ödedi.
Evet.
Fedakar sahabiler tarafından arsa kısa zamanda tertemiz hale getirildi ve Resulullah'ın emriyle kerpiçler kesilip hazırlandı.
O zaman öyle temel atma falan filan gibi bir şey yok. Düz bir zeminde tesviye ediliyor. Temizlendi derken o. Taşlar falan kenara atılmadı. Yani düz bir zemin olacak şekle getirildi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için burada geçmeyecektir belki. Daha sonra bu mescit inşa edildiğinde mesela yağmur yağdığında mescidin içine su doluyor. Mübarek ayakları çamur oluyor. Hatta Resulullah Efendimiz böyle görenler ince bir kumla üzerine böyle hasırla falan bir muamele yapıyor sahabiden bizzat. Bu ne güzel şeydir diyor. Bak ayaklarımız artık ıslanmıyor diyor. Böyle yapalım diyor. Altına zeminin döşenmesi de öyle başlıyor. Hasırın konulması farklı şekilde oluyor. Yani hemen gözünüze böyle temel atıldı, kazıldı falan değil. Zemin düzleniyor. İnsanlar orada düz bir ortamda oturabilecekleri, ayağına batmayacak şekilde kaya vesaire varsa temizleniyor. Zaten genelde hurmalık kurutulmak için olan yerler nispeten düz sayılabilecek zeminlerdir. Temizleniyor ve o saha genişletiliyor. Ne yapılıyor ondan sonra? Güneşte kurutulan hususi kerpiçler, kalıplara konularak kurutulan kerpiçler de hazır ediliyor. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz mescidin temelini atacağı sırada yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali bulunuyordu. Müslümanlardan oraya uğrayan biri, ''Ya Resulallah, yanında sadece şu birkaç kişi mi var?'' diye sordu.
Birkaç kişi ama kaç kişiye bedel?
Resul-i Kibriya Efendimiz cevaben, ''Onlar benden sonra işi yönetecek olanlardır.'' buyurdu. Onu takiben sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali temele birer taş koydular. Böylece Mescid-i Nebevi'nin temelleriyle birlikte dört halife devrinin manevi temelleri de atılmış oluyordu.
Bu sırrı gören Osmanlı ecdadımız ne yapmıştır? Bakın Selahaddin camilere girersiniz. İsmi Celal ile ismi Nebi kıble istikametindedir. Sırat-ı müstakim. Fakat o mescidin içerisinde küçük bir mescit bile olsa şöyle bir başınızı kaldırdığınızda dört duvarı dengeleyecek şekilde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali isimlerini görürsünüz. Burası bir Mescid-i Nebi'nin, Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir dercesine Hazreti Resul-i Kibriya Efendimizin mescitlerini inşa ederkenki sırra binaen isimlerini öyle koymuşlar. Bu mescidin tavanı, çünkü orada şimdi temele koyuyorlar taşı ya, yukarı bakıyorsun isimler en yukarıda. Bu mescidin tavanı Allah Resulü'nün mescidinin temeline bile gelmez demektir o. Anlatabiliyor muyuz? Biz onun altındayız. Biz onun himayesindeyiz manasındadır. İbni Hişam'dan gelen, siresinde rivayet edilen bu şeye bazen dil uzatanlar olmuş. Var mıdır yok mudur diyenler olmuş. Neticede iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu olmasa bile birçok hadis-i şeriflerinde bu sıraya riayet etmişlerdir. Bu meratibe riayet etmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimiz sadece Resulullah Efendimizin gönül mescidinin çerçeveleri değildir. Onlar aynı zamanda Mescid-i Nebevi'nin de temelini oluşturan zat-ı alilerdir. Dolayısıyla bir insan bu dört zatı alâ meratibihim, rütbelerine göre, sıralarına göre muhabbetle tanımaz ve bilmezse muhakkak namazında veya secdesinde veya ibadetinde bir eksiklik zuhur eder. Acaba bunların bir kısmını kabul edip de bir kısmını kabul etmeyenlerin ibadetsiz ve mescide uğramayış halleri tesadüfi midir? Düşünmek icap eder. Anlatabiliyor muyum? Gitmiyorum zannederler ama alınmazlar. Alınmasınlar ama bu böyledir. İşte Hazreti Ebubekir Efendimizin sıdkından, sıddıkiyetinden, sadakatinden, Cenab-ı Ömer Efendimizin adalet ve farukiyetinden, Hazreti Osman Efendimizin hayasından ve Hazreti Ali Efendimizin ilminden ve Allah yolundaki şecaat ve cihat sevdasından nasipdar olmayanlar Allah Resulü'nü bu dört duvar üzerine kurulmuş kubbe gibi olan Hazreti Fahri Alem Kubbesini, Kubbe-i Muhammediye'yi, Mescid-i Nebeviye'yi ve Resulullah Efendimiz'i de hakkıyla anlayamazlar. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Belli bir anlayış onlarda bulunsa da dört duvarı olmayan kubbenin neticede çökmesi gibi bir yerden muhakkak çökerler ve dumura uğrarlar. Kendilerini fesattan ve fitneden alıkoyamazlar. Burada da bunu zikretmiş olalım.
Mescidin inşasında Peygamber Efendimiz bilfiil durmadan, dinlenmeden çalıştı. Bir taraftan mübarek elleriyle kerpiçler taşırken, diğer taraftan Müslümanları şevk ve gayrete getirici şu sözleri söylüyordu. Taşıdığımız şu yük ey Rabbimiz, Hayber'in yükünden daha hayırlı, daha temiz. Ya Rab, hayır ancak ahiret hayrı. Sen muhacirle ensara acı.
Şiir olsun diye acı demiş ama merhamet et demek. Yani acımak tabiri de bu. Son böyle ikinci bölümün sonuna gelirken Hayber'in malı meselesinde de hani Hayber'in fethi daha henüz yok. Ne demek? En büyük kervanlar, neticede böyle ticaret vesaire yüklü kervanlar Hayber'den doğru geliyor yani en son şey olarak. Bir şekilde Hayber'e gidiyor. Hayber'den de yükünü alıp geliyor veya Medine'ye o şekilde geliyor. Yani Hayber'den bir kervan geldiyse hani şimdi bir şeyin tamamıyla bir sanayi bölgesinden veya zenginliğinde meşhur yerden bir şeyin gelmesi ayrıdır. Bir uçağın bir bilmem neyin. Bir de çok zengin bir yerden gelmesi farklıdır. Bir de ufak bir yerden gelmesi farklıdır. Bunun gibi Hayber'in yükü denildiğinde yani en büyük, en kıymetli eşyaların satıldığı şeyler Hayber'den doğru geliyor. Hayber o zaman Yahudilerin elinde. Ticaret yolunu kesen, hatta ileride de gerek ticarette gerek savaşta istihkam, lojistik falan diyorsun ya, bu nevi yardımların da yapıldığı böyle bir şey, bölge Hayber. Şimdi biz yük taşıyoruz ama diyor bu kuru kerpiç gibi gözüküyor ama Hayber'den gelen kervanın yükünden daha kıymetli diyor bunun taşı. Bu yani bu taşıma yapıyoruz burada ama neticede bir taş taşıyoruz gibi gözüküyor. Fakat bunun üzerinde öyle bir himmet, bunun üzerinde bunu taşıyanlara, bu taşımaya yardım edenlere öyle bir himmet var ki ancak onu hani mukayese etmek istese insan, şöyle bir hani nazarına vermek istese, işte Hayber'in sanki yükünü almış, koskoca bir kervanın yükünü taşıyormuş gibi, yok ki ondan hayırlıdır demek istiyor.
Eyvallah.
Yani böyle bir mala sahip olan kişi Hayber'in malına bile bakmaz. Şu kerpiç, şu taşınan taş ondan daha kıymetlidir diyerek insanları ve günümüz insanlarını da ikaz ediyor. Evet. O son bölümleri de zikredelim, okuyalım. Eyvallah. Mescidin inşaı kısmını okuyalım. Ondan sonra da inşallah, çünkü mescidin inşaı hakkında konuşmaya kalksak nasıl olmuş, nasıl yapılmış, neler kullanılmış, bunların hepsi bütün İslam alimleri tarafından sahabinin rivayetlerine dayandırılarak o kadar detaylı anlatılmıştır ki, kıymetli kardeşlerimize bilhassa Asım Köksal'ın o muhteşem, o güzel eserinden Mescid-i Nebevi'nin inşaı bahsini okumalarını tavsiye ediyorum. Yani gözlerinin önüne getirecek derecede o kadar güzel malumat vardır. Bunları tavsiye ediyorum, okusunlar.
Evet. Durup dinlenmeden yapılan çalışma neticesinde Mescid-i Nebevi'nin inşası kısa zamanda tamamlandı. Her türlü süsten uzak, dört duvarı kerpiçten olan bu kutsi mabedin tavanı yoktu.
Her türlü süsten uzak değil. Her türlü süsten uzak değil. Tavanını altından yap, zeminini gümüşten yap, ipek mefruşat ile şey doku, bütün mefruşatını. Her bir karışını zebercetle, yakutla süsle. Ne yaparsan yap. Hazreti Muhammed Mustafa'nın muhabbeti yoksa o süsler hiçbir şey ifade etmez. Allah Resulü varsa yeter. Eskiden sorarlarmış, altı tarafı da bir oda düşünün, bu odanın altı tarafı da ayna olan veya altı tarafı da ayna olan saray odası nerededir diye eskiden alimler sorarlarmış bazı kişilere. Soru tevcih ederlermiş. Nerededir? Tarihe mal olmuş bir hadisedir bu. Yani giriyorsun bir odaya, sağı solu öne arkası ayna. Yeri ayna, tavanı ayna. Ne demek şimdi sen ayna döşersin, bir şey değil. Eskiden ayna gümüşten yapılıyor. Gümüş parlatılıyor, parlatılıyor, parlatıyor, sırlanıyor, ayna oluyor. Gümüş de sırlanıyor. Veya üzerinde bir belli tabakada olsa arkasında gümüş var. Eski aynalar, o eski zaman aynası. Böyle bir şekilde tezyinat yapıyor. Başka tezyinat yok. Yani herhangi bir şey, bir mefruşat yok. Her tarafı ayna. Neresiymiş? Züleyha'nın Yusuf için yaptırdığı odaymış. Yusuf nereye baksa Yusuf'u görsün diye her tarafı ayna yaptırmış. Hangi süsü koyarsın ki sen? Hepsi Resulullah'a perde olabilir. Allah Resulü var orada. Daha süse ihtiyacın var. Kainatın süsü, ziyneti gelmiş. Kalplerimizin ziyneti gelmiş. Kalbinde bir sürü şey olmasa, bir sürü güzellik olmasa, birçok güzele meftun olma da tek, Hazreti Resulullah Efendimizin ayağının tozu olsun senin kalbinde. Senden kıymetli yok. Çok kıymetlisin sen. Her türlü süsten uzak. Her türlü süs uzak durur tabii. Çünkü alemlerin efendisi gelmiş. Her yerden o seyredilmeli. Yusuf'un güzelliğini görmek için yansıtıcıya ihtiyaç var. Allah Resulü'nün güzelliğini görmek için kerpiç bile yeter. Onun tozu, Resulullah Efendimizin bulunduğu beldenin tozu, Gubar-ı Medine şifaun deniyor hadis-i şerifte. Medine'nin tozu, Gubar diye havada uçuşan toz zerresine denir. Toprak değil yani, toz. Sabit durmuyor yani. Yere vurmuş veya yerden havalanmış. Şöyle bir durmuş, belki de havalanmış. Tozu şifadır diyor Peygamber Efendimiz Medine için. Medine'nin çok bereketli toprak olduğundan mı? Eskiden niye şifa değil? Resulullah geldi. Şifaullah geldi çünkü orada kaim oldu. Orayı kendine tahtgah edindi. Anlatabiliyor muyum? Senin benim zahiri güzelliğimiz, en güzel olan şeyi en güzel aynayla şey yaparsın. Yetmez televizyondaki bilmem ne, işte onun en güzel teknikle seyredersin. Cam gibi göstereni istersin. Senin benim güzelliğimiz için bu kafidir. Ama Allah Resulü'nün nuru talip olan için o kadar barizdir ki onun toprağı bile Hazreti Muhammed'i yansıtır. Anlatabiliyor muyuz? İşte her türlü süsten arınmış, süslerin ve ziynetin efendisi Hazreti Fahri Alem Efendimizle münevver, müzeyyen, mutahhar olan bir Mescid-i Nebevi'den konuşuyoruz. Kelimeleri çok güzel konuşmak lazım. Ondan ve onun mescidinden bahsediyoruz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Evet.
Henüz Kâbe kıble
affedersiniz,
olarak...
Estağfurullah. Sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Hoca aldı gidiyorsun, Resulullah Efendimiz'in muhabbetini anlatmak için kerpiçi binler neyi, hepsini yücelttin. Biraz daha sabredin. Şöyle bir kanalınızı değiştirmeyin. Frekansınızı değiştirmeyin. Bakalım ileride sizi ne bekliyor. Birkaç satır sonra bunun böyle olup olmadığına siz karar verin. Ben deniz konuşmuş olmayayım. Evet.
Henüz Kâbe kıble olarak tayin edilmemiş bulunduğundan kıblesi Kudüs'e doğruydu. Dörtgen şeklindeydi ve üç kapısı ile bir de mihrabı vardı. Mihrap yerine sıra halinde hurma gövdeleri dizilmişti. Minberi yoktu. Sadece Resulullah'ın hutbe irat buyururlarken dayanmaları için bir hurma kütüğü bulunuyordu.
Sonraları sahabilerin arzusu üzerine 3 basamaklı bir minber yapıldı. Mescid-i Nebevi değişik tarihlerde tadilatlar görerek bugünkü şeklini almıştır. Mescid-i Nebevi sadece cemaatle namaz kılmak için kullanılmıyordu. Bunun yanında Müslüman nüfusun dini ihtiyaçları da burada karşılanıyordu.
Ayrıca, dini ihtiyaç değil, her türlü ihtiyaç. Sadaka istiyor, üstü baş alacak, evlenecek, boşanacak, ticarette her şey konuşuluyor. Ne dini ihtiyaç? Bizde değildir. Dünya ayrı değildir bizde. Her türlü dini ihtiyacı bugün de konuşuyoruz. Gidiyorsun öğreniyorsun ağaç dikmenin sevap olduğunu, dişleri fırçalamanın iyi olduğunu, değil mi? Hutbelerde neler dinliyoruz elhamdülillah. Değil mi? Evet. Dinle diyanetle alakalı. Suyu tasarruflu kullanın. İşte vergi kutsaldır. Yani neler öğreniyoruz? Bir sürü şey öğreniyoruz değil mi? Her şey konuşuluyor orada. Mümin, burada secde edecek mümin, Allah'a ibadet edecek müminin müşkülü olmayacak demektir mescid. Müşkülü olmayacak. Allah'a şerik koşacak bir itikadı, Allah'tan başka onu meşgul edecek bir kaydı olmayacak. Çözüm getirecek mescid. Anlatabiliyor muyum? Öyleydi tabii ki. Dini işleri konuşuyor. Hayır, her türlü iş orada konuşuluyordu. Her türlü iş. Evet.
Ayrıca burada öğretim yapılıyor, elçi ve kabile temsilcileri de kabul ediliyordu.
Bırakın kendi halkını, elçiliklerden, dışarıdan birisi mektup ya, Kayser'den geliyor, yok işte Necaşilerden geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor. Karşılama yeri Resulullah Efendimiz. Fakat bakın ki tevazu'a, tevazu-i peygamberiye, bakın ki kardeşleriyle veya daha doğrusu arkadaşlarıyla beraber oturduğu meclisi herkes için meclis ediniyor ve bir şekilde kabul ediyor. Tabii daha sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mescid-i Haram nasıl ki belli hudutlar içerisinde belli şeylere hürmet etmek lazımdır ve belli şeylere hürmetsizlik cezayı gerektirir. Dolayısıyla Mekke'nin bulunduğu belli bir bölgeye Mescid-i Haram, haram hudutları, hürmet edilmesi gereken hudutlar, bazı şeylerin yapılması haram olan yer manasına gelir. İki cihan serveri Efendimiz dua buyuruyorlar. Medine-i Münevvere'yi de bana harem eyle diye duaları kabul olduğundan iki cihan serveri Efendimizin, Medine-i Münevvere de haremdir. Dolayısıyla Mekke'ye ve Medine'ye Allah Resulü'nü tasdik edemeyen insan sınırlarına giremez. Bu men edilmiştir. Canım giriyorsa nasıl olacak? İşte onlar Allah muhafaza senin kendi hudutlarından nasıl eşkıya geçiş yaparsa, efendim nasıl vizesiz girilirse, nasıl belli bir hudut koyma, koruma şeyin yoksa, nasıl ki vatanına bir tecavüz sayılır? Mekke ve Medine'ye Allah ve Resulüne inanmayan insanlar girebiliyorsa şayet, o müminlerin, müminler için hiç de hoş olmayan bir durumdur. Dikkat etmeleri gereken bir durumdur. Fakat haremeyn denilerek Mekke harem olduğu gibi, neticede daha sonra da Medine harem olduğundan artık elçiler vesaire de o şekilde veya herhangi bir kişi inanmadan içeri giremez duruma gelmiştir. Ayrı bir yerde karşılanmıştır veya belli bir izinle içeri girmiştir. Evet.
Mescid-i Nebevi'nin yanına ayrıca kerpiçten önce biri Hazreti Sevde, diğeri Hazreti Ayşe validemize mahsus olmak üzere iki oda yapıldı. Odaların üzerleri hurma kütüğü ve dallarıyla örtüldü. Sonraları Resul-i Ekrem başka zevceler alınca odalar artırıldı. Dördü kerpiçten olan odaların beşi ise taştandı. Hepsinin üzeri hurma dallarıyla tavanlanmıştı.
Hasan el-Basri Efendimiz diyordu ki bu odalar o kadar alçak tavanlıydı ki ben daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanımlarının oturduğu odaya, yani neticede iki cihan serveri Efendimiz'in teşrif ettikleri odalara girdiğimde şöyle başımın hemen biraz üzerinde, yani elimi biraz başımın üzerine kaldırdığımda tavana değecek kadardı elim diyor. Yani böyle küçük küçük efendim odacıklar şeklinde inşa ettiriyor Resulullah Efendimiz hane-i saadetlerini ve annelerimizin odalarını. Evet.
Mescid-i Nebevi ilk yapıldığı sırada minbersizdi.
Resul-i Ekrem hutbe-i irat buyurduklarında kuru bir hurma kütüğüne dayanırdı.
Minber biliyorsunuz hutbeye çıkılan yer şimdi imamların. Mihrapla karıştırılıyor. Mihrap da ilk böyle bidayette iki can serveri efendimiz hurma kütüklerini kütük derken hani böyle 5-6 tanesinin gözünüzde canlandırın. Şöyle bir oval şekilde olabilecek bir yarım hilal yani yarım ay şeklinde hilal şeklinde olabilecek şekilde yan yana konulmasından ibaret bir şey. Hafif kavis verilerek. Hutbe irad edecekleri zaman da bir hurma kütüğüne dayanarak biraz işte onun üzerinde durarak konuşuyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya çıktığı zaman hususi bir hitap şekli olduğunu insanlar anlıyordu demek istiyoruz.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne oluyor? Hani dedik ya vaat ettik. İşte tozu da öyledir, toprağı da öyledir. Oradan bile Hazreti Peygamber gözükür dedik ya. Bakalım öyle mi değil mi? Şimdi bu kıssayı takip edecek olan arkadaşlar kendileri kararı versinler.
Uzun müddet böyle devam etti. Bilahare ashabın isteği üzerine 3 basamaklı bir minber yapıldı. Artık Efendimiz buraya çıkıp halka hitapta bulunuyordu. Resul-i Ekrem yapılan minbere çıkıp ilk hutbesini okuduklarında hamile deve ağlayışını andıran acı sesler ve ağlamalar duyuldu.
Hamile deve ağlayışı, deve doğum yaparken, doğum sancısı çekerken böyle böğürmekten ziyade inim inim inlermiş, feryat edermiş böyle. Ah vah der gibi yani. İnsanların böyle ciğerini hani bazen bir ses duyarsınız, ne olduğunu anlamazsanız bir de ciğeriniz sökülür gibi olur böyle bir. Ne bu ya dersin, insan dehşete düşürür. Çok büyük bir sancı vardır ve o an hatta devenin yanına falan ilişilmez. Deve bir yere bağlanır. Niye bağlanır? O acıdan kafasını sağa sola vurup da ölmesin diye. Öyle bir acı olabiliyor. Ve gevşek bağlandığı zaman da deve onu tutmaz. Veya böyle rahat bir yerdeyse devenin ipi çözülür. Boynu kesilmesin diye. Öyle bir şey. Tahayyül edin. İki cihan serveri efendimize diyorlar ki ya Resulallah bu hürme kütüğüne artık dayanmayın. 3 basamaklı bir minber yapıyorlar. İki cihan serveri efendimiz 3 basamaklı minbere çıkıyor. İlk hutbesini irad edecek. Birden bir hamile devenin uğultusu, feryadı, avazı gibi bir ses işitiyor. Bütün sahabi işitiyor. Evet. Ne oluyormuş peki?
Baktılar ortalıkta ne hamile deve ne de deve yavrusu vardı. Ağlayan o kuru direkti.
Kuru direk.
Kütüğün deve gibi ağlayışını Peygamber Efendimizle birlikte ashabı güzin de duyuyordu. Bir türlü susmuyordu. Fahri Alem minberden inip yanına geldi. Elini üstüne koyup teselli edince sustu. Hatta hurma kütüğünün deve gibi sızlanmasını işiten sahabiler de gözyaşlarını tutamamışlar, hüngür hüngür ağlamışlardı. Evet, kuru direk Hazreti Resulullah'tan uzak kaldı diye ses verip ağlıyordu. Üzerinde yapılan zikrullah'tan ayrı kaldı diye hamile deve gibi inim inim inliyordu.
Kim diyor bunu? Üzerinde yapılan zikrullah'tan mahrum kaldı diye inim inim inlediğini kim söylüyor? Bunlar yorumlardır. Niye ağladığını o hurma kütüğü kendisi ifade ediyor. Ama o ifadeyi biz bu programda söylemeyeceğiz.
Eyvallah.
Belki önümüzdeki programda da söylemeyeceğiz. Bizim dinleyicilerimize biraz daha böyle çalışmayı tavsiye edeceğiz. Okumalarını tavsiye edeceğiz. Eğer okuyup da bize mail gönderirlerse, telefonla isimlerini yazdırırlar ise, onlara okumadıkları veya meşhur olan kitaplarda bulunmayan malumatı vermeyi de vaat ederek ölmez sağ kalırsak bugünkü programı burada bitirmiş olacağız.
Eyvallah.